Ayrım 7. Rüzgarlara Söyleyen Henning Mankell, sayfa 67. Bir gün öğleden sonra denize vardılar. Aradan bir hafta geçmişti. Bir tepeyi tırmanmayı bitirmişlerdi ki Yabubata aniden durarak ileriyi işaret etti. Nelio birkaç adım arkasından yürüyordu. Gözlerinin önünde yayılan mavi suyu gördüğünde olduğu yerde çakılmış gibi durdu. Bavulu başından indirmeyi bile unutmuştu. Nedenini bilmediği bir evine varmış olma hissi doldurmuştu içini. Denizin varlığından şüphe eden, onun babasının uydurduğu bir şey olduğunu sanan Nelio, şimdi ona bakıyor ve kendisini evine dönmüş gibi hissediyordu. Demek ki insan daha önce hiç görmediği bir yerde bile kendini evindeymiş gibi hissedebiliyordu. Yoksa denizin yakınında kendini evinde hissetmek bilinçlerimize doğumla birlikte kazınan insana ait temel bir özellik miydi? Nelio Yabubata'nın yanında durup giderek daha da genişliyormuş gibi görünen denize bakarken bunları düşünmüştü. Bu düşünceler kendiliğinden hiçbir çaba gerektirmeden ortaya çıkmış ve şimdiye kadarki hayatında böyle şeyler düşünmemiş olan Nelio'yu da şaşkınlığa düşürmüştü. Düşünceleri Yabubata'nın sesiyle kesildi.
''Yüzme bilmiyorsan deniz tehlikelidir.''
''Yüzmek mi? O da ne?''
Yabubata içini çekti. ''İyi ki yollarımız yakında ayrılıyor. Hiçbir şey bilmiyorsun sen. Her şeyi de soruyorsun. Bütün sorularına cevap verecek olsam çabucak yaşlanırdım. Suyun üzerinde kalıp bir yandan da ileri doğru hareket etmeyi yüzmek denir.''
Timsahlarla dolu bir ırmağın kıyısında büyümüş olan Nelio'nun aklına insanların suda hareket edebileceği gelmemişti hiç. Su içmeye, temizliğe, yemek için mısır ve kassava hazırlamaya yarardı. Suda hareket etmek de nereden çıkmıştı? Dipnot, kassava, Afrika'nın bazı yörelerinde temel besin maddesi olan bitki kökü, manyok. Sahile denizin üzerinde ileri geri yuvarlandığı kumlara indiler.
''Bavulu sakın yere bırakayım deme ıslanır.'' dedi Yabubata. ''Buradan ayrılırken ıslak bir bavul taşımak niyetinde değilim.''
Sonra pantolonunu kısa ve çarpık bacaklarının üzerine sıvayarak suya girdi. Nelio deniz daha da ilerlerse çabucak alıp kaçabilmek amacıyla bavulun yanında durmuştu. Beyaz kumlar çok sıcaktı. Yabubata suda bata çıka sağa sola yürüyor, yüzüne su çarpıyordu. Denizden çıkınca Nelio'ya da aynısını yapmasını söyledi.
Denize girmek ferahlatır, kalbin daha yavaş atar, kanın daha sakin akar.
Nelio suya girdi, eğilip içmeye kalkınca tadının iğrenç olduğunu fark edip tükürdü. Keyfi yerinde olan Yabubata kumlara oturmuş haline gülüyordu.
Tanrı insanlar mavi suyunu içip bitirmesin diye bilgece davranarak denizi tuzlu yaratmış diye bağırdı.
Nelio denizden çıktı ve Yabubata'nın yanına geldi. Konuşmadan saatlerce oturdular. Sürekli değişen renkleri ve kesintisiz hareketiyle denizi izlediler. Yabubata omuzlarında ağları ve sepetleriyle yanlarından geçen balıkçılardan balık aldı. Bunları rüzgar almayan bir kum tepeciğinin kuytusunda pişirip yediler. Gece kumların üzerine sırt üstü uzanıp yıldızları seyrettiler. Biraz ötede deniz sahili dövüyordu.
''Yarın senden ayrılıyorum.'' diye sessizliği böldü Yabubata aniden. ''Söz verdiğim gibi denize getirdim seni.''
''Bana pantolon almaya da söz vermiştin.'' dedi Nelio.
''Seni şımarık yumurcak.'' diye bağırdı Yabubata kızgın bir sesle. ''İnsanlar bir sürü söz verir ve verdikleri sözü tutmak isterler. Ama insanın bütün istediklerinin gerçekleşmesi mümkün değildir ki. İnsanlar sonsuza kadar yaşamak ister ama bu mümkün değildir.'' İnsanlar düşmanlarının mahvolmasını ister. Bu da her zaman mümkün olmaz. İnsan pantolonu olsun ister. Bu bazen mümkün olur. Büyüdüğün zaman anlayacaksın bunu.
Neyi anlayacağım diye sordu Nelio hayal kırıklığını ve keyifsizliğini saklamayan bir sesle.
İnsanın başkalarının verdiği sözleri unutmaya çalışması gerektiğini.
Hiç de sanmıyorum.
Yabubata bir kez daha... ''İyi ki yollarımız yarın ayrılıyor.'' dedi sinirli sinirli. ''Yalnız merakınla kalmıyor. Üstüne üstlük akıllı ve yaşça senden büyük insanların hayat hakkında anlattıklarına da karşı çıkıyorsun.''
Tekrar ses çıkarmadan yattılar. Yıldızlar bekliyordu.
''Yarın uyandığımda Yabubata gitmiş mi olacak?'' diye sordu Nelio. ''Bu ne zaman uyandığına bağlı. Ama umarım gözlerini açtığında gitmiş olurum. Meraklı yumurcaklarla bile olsa vedalaşmayı sevmem.''
Yabubata'nın nefes alıp verişi önce ağırlaşıp sonra horultuya dönüştüğünde Nelio hala uyumamıştı.
Sanki ertesi gün kendi başının çaresine bakması gerektiğini yeni yeni idrak ediyordu. İlk öğrenmesi gereken şeyin yanında sürekli birinin olmasını doğal bir durum olarak kabul etmekten vazgeçmek olduğuna karar verdi. Babası Ermenegildo pek çok kez insanın başına gelebilecek en kötü şeyin tek başına kalmak olduğunu söylemişti. Ailesi olmayan insan bir hiçti, yok gibi bir şeydi. İnsan her şeyini kaybedebilirdi. Malını, mülkünü, hatta çok tontonto içerse aklını bile. Ama bunların hepsi katlanılır şeylerdi. Ama hiç insanı ailesi, annesi, kardeşleri olmadan yaşayamazdı kimse. Haydutların kendisine yapmış oldukları en büyük haksızlık buydu belki de. Ailesini çalmışlardı ondan. Serin kumların üstünde horuldayan, Yabubata'nın yanında yatan Nelyo'nun içini aniden hüzün kapladı. Yabubata'ya yüreğinin atışlarını duyabilecek kadar sıkı sarılmak istedi. Ama buna cesaret edemedi. Uyanıp kendisine kızmasından korktu. Daha uzun süre uyanık yattı ve karanlığın haydutların silahlarından çıkan beyaz parıltılarla infilak ettiği geceden beri başından geçenleri düşündü. Ölü kız kardeşini, öldürdüğü kısık gözlü adamı, hala hayatta olan kardeşini düşündü. Ertesi gün kendi başına kalacaktı ve bir pantolonu bile yoktu. Ayrıca nereye gideceğini de bilmiyordu. Bunu Yabubata'ya sormalıydı. Bu ona soracağı son soru hayatının şimdiye kadarki en önemli sorusu olacaktı. Hangi yöne gitmesi gerekiyordu? Geleceği neredeydi? Geleceği var mıydı ki? Haydutların köye gelip köpekleri bile öldürdüğü gece yok olmamış mıydı? Yoksa burada bu üzerinde yürüyemediği denizin kıyısında mıydı geleceği? Yolunun sonu bundan sonraki mekanı mıydı burası? Dalıp gitti ve huzursuz bir şekilde uyudu. Bütün gece rüyasında Yabubata'nın uyanmış, gitmeye hazırlandığını gördü. Ama güneşin ilk ışıklarıyla uyandığında bavul hala yanında duruyordu. Yabubata soyunup denize girmiş yıkanıyordu. Çarpık vücudu deniz yüzeyinin üzerinde parlıyordu. Nelyo denizde çıplak duran bir insanın son derece belirgin bir insan olduğunu düşündü. Bir insanın gerçekten nasıl göründüğü arka planda deniz varken belli oluyordu. Denizden çıkan Yabubata, Nelyo'nun uyanmış olduğuna pek sevinmemişti. Sarisine sarınıp kıvırcık soluk sarı saçlarındaki suları silkeledi. ''Çok soru sorduğumu düşündüğünü biliyorum.'' dedi Nelyo. ''O yüzden sadece tek bir şey soracağım ayrılmadan önce.'' Yabubata birden üzünlendi. Ayrılacaklarına üzülmüş gibiydi. Bavulunun yanına kumlara oturdu ve kafasını ellerine dayadı. ''Acaba rüyamda gördüğüm patikayı bulabilecek miyim?'' diye soruyorum bazen kendi kendime dedi. ''Her gece Kambur Dağlar'daki köyüme dönmüş olduğumu ve demir ocağında çalıştığımı görüyorum. Uyandığımdaysa hep başka bir yerde buluyorum kendimi. Tanrı insanlara rüya görme yeteneğini neden bahşetmiş acaba? İnsan belki de hiçbir zaman bulamayacağı bir patikayı niye görür ki rüyasında?'' Uyandığında kendini deniz kıyısında kumların üzerinde bulacaksa niye demir ocağının başına döner? Yabubata başı ellerinin arasında uzunca bir süre insanların niye rüya gördüklerini düşündü. Sonra doğrulup Nelyo'ya döndü. Ne soracaktın? Hangi yöne gitmem gerek? Yabubata düşünceli bir tarzda kafasını salladı. Bu şimdiye kadar sorduğun en iyi soru dedi. Keşke verecek bir cevabım olsaydı. ''Nereye gideceğini yalnız sen bilebilirsin.'' Nelyo karardı bir şekilde, ''Pantolon bulabileceğim bir yere gitmek istiyorum.'' dedi. ''Pantolon her yerde bulunur. Sanırım en iyisi kıyıyı izleyerek güneye doğru gitmen olur. Orada insanlar, şehirler var. Evet, oraya gitmen gerek.''
''Uzak mı?''
''Tek bir soru soracaktın. Cevabını alır almaz yeni bir soru soruyorsun. Aynı yol uzun da olabilir, kısa da. Bu nereden gelip nereye gittiğine bağlıdır.'' Birden gülmeye başladı. Bir avuç kum alıp başının üstünden havaya fırlattı. Aklını kaybetmişti sanki. ''Lanet olsun, seni özlemezsem ne olayım?'' dedi sakinleştikten sonra. Bavulundan çıkardığı deri torbadan aldığı kağıt paraları Nelyo'ya uzattı. ''Bununla kendine pantolon alabilirsin.'' dedi. ''Her giyip çıkarışında da beni, Yabubata'yı hatırlarsın.''
''Benim sana verebilecek hiçbir şeyim yok ama.'' dedi Nelyo.
''Verecek bir şeyin olduğunda başka birine verirsin.'' dedi Yabubata torbayı bavuluna koyarken. Sonra ayağa kalkarak bavulunu yüklendi.
Hayatta sadece iki yol vardır dedi. Biri insanın bilgisi ilafına hareket ettiğinde tuttuğu ve kendisini doğrudan mahva sürükleyen aptallık yoludur. Diğeri ise kendisini doğru hedefe götüren, tutması gereken yol.
Sonra bir kez bile dönüp geriye bakmaksızın sahil boyunca yürüyerek uzaklaştı. Nelio gözleri beyaz kumdan yansıyan güneşten sızlayana kadar baktı Yabu Bata'nın ardından. Son olarak gördüğü sıcakta cılız bir duman gibi titreşen bulanık bir nokta oldu. Nelio kıyıyı izleyerek güneye doğru ilerledi. Çevresini kaplayan yalnızlığı düşünmemeye çalışıyordu. Yabu Bata'nın yanı sıra onca zaman başının üstünde taşıdığı bavulun da eksikliğini duyuyordu. Yabu Bata'yı bir daha göremeyeceğini biliyordu. Aradığı patikayı bulup bulamadığını hiçbir zaman öğrenemeyecekti. İki gün sonra tek bir caddenin etrafına sıralanmış basık evlerden ibaret küçük bir kasabaya vardı. Önünde eğreti bir askıda sallanan elbiseler bulunan bir ev görünce durdu. Uzun süren bir kıtlıktan henüz çıkmış izlenimi veren kara kuru bir Hintli evin karanlığından kopup geldi. Nelio koyu kırmızı renkte pamuklu bir pantolon aldı Hintli'den. Parasını ödedikten sonra evin arka yüzüne geçip üzerindeki yırtık pırtık kapulana'yı çıkararak pantolonunu giydi. Kapulana'yı da yakıcı güneşten korunmak için ustaca başına sardı. Tekrar caddeye döndüğünde Hintli kapının önünde durmuş askıya yeni elbiseler asıyordu.
''Yolun nereye?'' diye sordu Nelio.
''Güney'e.
Bu pantolon uzun bir yolculuğa çıkarır.'' dedi Hintli dalgın dalgın.
Nelio sahil boyunca ilerlemeye devam etti. Geceleri kum tepelerinin ardında uyuyor, gün ağarmaya başladığında pantolonunu çıkararak suya girip Yabu Bata'dan gördüğü gibi yıkanıyordu. Karnı acıkınca mola verip kayıklarını kıyıya çekmede ve ağlarını temizlemede balıkçılara yardım ediyordu. Onların verdiklerini yiyor, karnı doyunca da yoluna devam ediyordu. Geçtiği yerler değişiyor ama deniz hep aynı kalıyordu. Uzaklarda dağlar, ovalar, gri kırılmış ağaçlarla dolu ormanlar, bataklıklar ve çöller gördü. Nereye gittiğini hiç düşünmeden ilerledi. Hala bir şeyden kaçıyor ve kendisine nereye gitmekte olduğunu gösterecek bir işaret bekliyordu. Ayın ince bir hilalden dolunaya, dolunaydan ince bir hilale dönüşmesini izledi. Günlerdir yol aldığını ve denizin sonu olmadığını düşündü. Rastladığı insanlarla birkaç günlüğüne birlikte yol aldığı oluyorduysa da genellikle yalnız yürüyordu. Herkes nereye gittiğini soruyor, o da haydutları, yanan köyü anlatıyor ama kardeşini öldürmeyi reddedip onun yerine kısık gözlü bir adamı vurduğundan hiç bahsetmiyordu. Nereye gittiği tekrar sorulacak olursa da bilmediğini söylüyordu. Bu süre içerisinde insanların sürekli diğer insanların nereye gittiğini öğrenmek istediğini kavradı. Yabancıları ve yolcuları birbirine bağlayan bu soruydu. Günün birinde sabahın erken saatleriydi. Bir ırmak ağzına ulaştı. Az ötede yıkık bir köprü gördü ve kayığıyla kendisini karşı kıyıya geçirebilecek birisini araması gerektiğini düşündü. Tam o sırada suyun kıyısında bir taşın üzerinde oturan birini gördü. Ona doğru yürüdükçe ilk izleniminden şüphe etmeye başladı. Taşın üzerinde oturan pullu derisiyle yaşlı bir kadından çok bir hayvana benziyordu. Nelio'nun geldiğini işitmiş olan canlı başını ona doğru çevirerek sabit gözlerle baktı. Nelio o an kadın kılığına girmiş bir halaka vuma ile karşı karşıya olduğunu anladı. Ama belki de durum tam tersiydi. Yaşlı ve bilge bir kertenkele kılığına girmiş yaşlı bir kadındı karşısındaki. Biraz daha yaklaştı ama dilinin menziline girmeden durdu. Şansı yaver gitmişti. Halaka vumalara akıl danışılabileceğini biliyordu. Krallar bile ülkelerinin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda fısıltıyla verdikleri öğütleri dinlerdi. Genç devrimcilerin ilk önderinin düzenli olarak toplantıya çağırdığı bir bahçe dolusu kertenkelesi olduğu söylentisini duymuştu Nelio. Yere oturdu. Kertenkele sabit bakışlarla hareketlerini izliyordu.
''Rahatsız etmek istemiyorum ama öğüde ihtiyacım var.'' dedi Nelio. ''Günlerdir yollardayım ve nereye gittiğimi bilmiyorum. Hep bir işaret bekledim ama şimdiye kadar hiçbir işaretle karşılaşmadım.''
''İnsan senin gibi küçükse tek bir yol vardır önünde.'' dedi kertenkele çan çalmasını andıran bir sesle. ''Yolunun seni eve götürmesi gerekir.''
Bunun üzerine Nelio olup bitenleri kısaca anlattı. Kertenkelenin sıkılıp tıslayarak ırmak ağzındaki yüksek otların arasına kaçmasından korkuyordu. Hikayesini bitirdiğinde kertenkele yanındaki bohçadan çıkardığı şişeden birkaç esaslı yudum aldı. Nelio içkinin hurma şarabı gibi koktuğunu fark etti şaşkınlıkla. Kertenkele yüzünü buruşturarak içiyordu. Nelio dünyanın sürprizlerle dolu bir yer olduğunu düşündü. Hiç kimse ona halaka vumaların insanların sarhoş olmak için içtikleri içkilere düşkün olduğunu söylememişti o güne kadar. ''Ben yaşlıyım'' dedi kertenkele, ''öğütlerim ne kadar işe yarar bilmiyorum. İnsanların bilgeliğe saygısı günden güne azalıyor. Eski bilgiden arta kalanlara sahip bizler ne söylersek söyleyelim, insanlar aptalların yollarını izliyorlar.'' Şişesinden bir yudum daha çekip taşın üzerinde ileri geri sallanmaya başladı. Nelio kertenkelenin kendisine cevap veremeden uykuya dalacağından korkmaya başladı. ''Irmağı geç'' dedi nihayet kertenkele, kafası başka düşüncelerle doluymuşçasına dalgın bir sesle. ''Irmağı geç ve birkaç gün daha yürü. Evlerin bayırdan aşağı maymunlar gibi sarktığı büyük bir şehre varacaksın. Orada o kadar çok insan var ki birinin daha gelmesi hiç fark etmez. Orada kaybolabilir ve olmak istediğin insan olarak tekrar ortaya çıkabilirsin.'' Sonra Nelio'nun başka soru sormasına fırsat vermeden beceriksizce sürünerek otların içinde kayboldu. Kertenkele'nin söylediklerini düşünen Nelio beklediği işaretin bu olduğuna karar verdi. Bu sırada adamın birinin suya bir kano indirdiğini görüp ayağa kalktı ve ona doğru koşmaya başladı. Adam küreğini eline almıştı bile. Bir saat sonra Nelio ırmağın karşı kıyısına kanodan inmiş ve tekrar yürümeye koyulmuştu. Bir akşamüstü şehre vardı. Bir tepe tırmanmış ve çok yorulmuştu. Ne kadar zamandır yolda olduğunu bilmiyordu ama ayakları yara olmuş, pantolonu yıpranmış ve iyice kirlenmişti. Ama sonunda sarp bayırlara kurulu binalarıyla denizin üzerinde yükselen şehrin silüetini görebiliyordu. Nihayet hedefine varmıştı. Şehri daha önce hiç görmemiş olmasına rağmen tıpkı Yabubata ile denizi ilk gördüğü zaman kapıldığı bir his bir kez daha içini doldurdu. Kendisine tamamen yabancı bu büyük şehrin silüeti karşısında evine döndüğü hissine kapılmıştı. Şaşırtıcı bir aidiyet hissiyle bağlandığı ikinci vatanını bulmuştu. Bunun üzerine savaş, salgın ya da doğal afetler nedeniyle evlerinden kaçmak zorunda kalan insanların bir yerde kendilerini bekleyen ikinci bir yuvaları olduğunu düşündü. İnsanların yapması gereken tek şey güçlerinin tükendiği noktaya kadar dişlerini sıkmalarıydı. İşte tam o zaman bitkinliğin iradenin son kırıntılarına uzanan demirden bir pençeye dönüştüğü noktada varlığından haberdar bile olmadıkları ikinci yuvaları onları bekliyor olacaktı. Şehre akşama doğru kısa süren gün batımı gökyüzünü kızıla boyadığında varmıştı. Bir kenarda yumuşak kumların üzerine oturarak sonu gelmeyecekmiş gibi görünen evleri, insanları, külüstür arabaları ve paslanmış otobüsleri seyretti. Hiçbir yerde kulübe görmemişti. Şehirde köy gibi bir şey yoktu anlaşılan. İçindeki korkunun da farkına varmıştı. Şehir belki de haydutların elindeydi, bunu bilemezdi. Henüz şehre girmeye cesaret edemiyordu. Ertesi sabaha kadar bekleyecekti. Biraz uzakta bekleyerek şehre gelmiş olduğuna alışması için zaman tanıyacaktı. En önemli görevinin hayatta kalmak olduğunu biliyordu. İnsanın üstlenebileceği en önemli görevdi bu. Böylelikle Nelio deniz kıyısındaki yeni yuvasını bulmuş oldu. Ertesi gün insanların, sokakların ve harap evlerin kendisini yutmasına izin verdi. Bir gün boyunca sadece orada bulunmakla yetinmişti. Hikayesinin sonlarına doğru gün ağarmaya başladığında Nelio çok yorulmuştu. O kadar kısık sesle konuşuyordu ki söylediklerini anlamak için kulağımı yüzüne iyice yaklaştırmak zorunda kalıyordum. Anlatacaklarını bitirir bitirmez de uykuya daldı. Bir daha uyanmayacağı endişesiyle uzun süre yanında kaldım. Eğer gerçekten uyanmazsa o gece, şimdi çok gerilerde kalmış gibi gelen vurulduğu o gece, tiyatroda neler olduğunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğimi düşündüm. Ateşli alnına nemli bir havlu koyarak merdivene yöneldim. Aşağıdan Dona Esmeralda'nın sesi geliyordu. Çalışanların vaktinde gelip gelmediğini kontrol etmek için bazen erkenden fırına gelirdi. Merdivenin karanlığında durakladım. Nelyo'nun fırının damında yattığını yüzümden anlayabilir miydi? Bütün gece boyunca hiç bitmemesini dilediğim bir hikaye dinlediğimi görebilir miydi? Bunları bilemezdim. Merdivenden fırına indim. 7. Ayrımın sonu. Sayfa 76.